Başıbozuk Felsefe Muhabbetleri. Marx'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş.
Hepinize hoş geldin diyorum. Bayramda kutlu olsun herkese. Ben de diyeceğin gibi öncelikle mutluluğumu ve sevincimi paylaşayım burada. Sevdiğim insanlarla bir arada olmak ve onlar yeni insanlar tanımaktan çok büyük keyif alıyorum. İyi ki bu platformu bize Özgür Üniversite sundu. Çünkü en az belki bir yıldan beri birbirlerinin fikirlerinden istifade eden, birbirleriyle fikirler paylaşan insanlardık. Şimdi onları daha geniş bir grupla paylaşmak da büyük bir heyecan ve keyif. Şimdi daha önce de geçen haftadan gelmeyen arkadaşlar varsa ben Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktora yapıyorum. Doktora çalışmam da aslında bugün size sunacağım meseleleri içeriyor. Yani tam her şeyle birebir örtüşmese de büyük oranda aynı meselelerle ilgileniyor. Ben bu yeni metafizik meselesiyle ekonomi arasında, ekonomiyi ele alma biçimimiz arasında bir irtibat kurmaya çalışıyorum ve bu irtibatın orta terimi benim için Marx. Şimdi işte size bu irtibatı veya benim tabirimle yeni metafizik ile Marx arasında bir diyaloğu nasıl düşünebiliriz onu aktarmaya çalışacağım. Şimdi ekonomi denince genellikle insanların yaptığı, yani insanlar burada vurgulu, mübadele, dolaşım, üretim gibi gündelik iktisadi etkinlikleri anlıyoruz. İktisat bilimimiz ise ekonomiyi kıt kaynaklarla sınırsız taleplerin yönetimi gibi temel çerçeveler içinde el alıp inceliyor. Bildiğimiz gibi hepimizin bu anlayışın karşısında Karl Marx çıktı. Yani Marx'la ilişkiler bir bağ olsa da Proudhon gibi daha öncü figürleri de sayabiliriz. Marx'ın iddiası son derece basitti. Dönemindeki adlandırmayla ekonomi politik veya bugünkü iktisat bilimi, kapitalist ekonominin gerçek somut koşullarını ve işleyişini bütünlüğü içinde analiz etmek yerine onun bir parçası olarak zuhur eden empirik fenomenleri sınıflayıp birbirine gerçekçe bağlayarak temsil etmekle yetiniyordu. Bu yüzden ekonominin temel kategorileri olan meta, değer, kar gibi mevhumların gerçek kaynakları gölgede kalırken kapitalist ekonomide bir tür ebedilik, ilelebet zırhına bürünüyordu. Bu eleştiri bilindiği üzere genel bir fetişleştirme eleştirisi olarak tanımlanabiliyor. Dolayısıyla Marx'a göre yapılması gereken şey, empirik iktisadi etkinliklerin onun deyimiyle görünüşte nesnel hareketinin ötesine geçmek ve gerçek hareketi açığa çıkarmaktır. Gerçek hareket gerçekten de Marx'ın ta Hegel üzerine yazdığı ilk eserinden, yani yayınlanmamış, daha sonraki eserlerine kadar kat eden bir kavram, bir tür dadanan bir kavram. Burada gerçek hareketin anlamı o yüzden üretken etkinliklerin ücretli emek biçimine, faydalı şeylerin meta biçimine büründüğü, sömürünün değere ve karşılığı ödenmemiş emeğin kâra dönüştüğü mekanizmalar. Çok kaba tabirlerle de olsa kapitalist ekonominin gerçek hareketi ve koşulları bunlardır Marx için. Yayıldığı her noktada üretken etkinlikleri ücretli emek biçimine, cisimsel veya cisimsiz şeyleri metaya ve ortak zenginliği sermayeye tercüme eden bir mekanizmalar silsilesi. Marx'ın analizinin kudretini sizler karşısında olumlamam gerçekten de gereksiz olur. Bu analiz henüz aşılabilmiş bir analiz değil ve muhtemelen kapitalizm sürdükçe kapitalizm analizi ve eleştirisi için ona daima ihtiyaç duyacağız. Yine de Marx'ın analizinin kendisinde ve alımlanma biçiminde problemler de yok değil. Özellikle Marx'ı bir tür ilk eserlerine dönerek hümanizm üzerinden okuyan ve bir tür hümanist Marksizm inşa eden Marksizmlerde bugünlerde işte sizinle paylaştığımız İnsan merkezcilik sorunu gibi çok temel bir sorun var. Althusser gibi bir sürü önce bu Marksçı hümanizme veya hümanist Marksizm imgesine saldırılar düzenledi ve aslında mesela Althusser'de Marx'ın teorik anti-hümanizmi üzerine bir dolu yazı var. Fakat burada benim problemim tam olarak bunlar değil. Yani benim burada sergilemek istediğim şey sadece anti-hümanist olmayan, ayrıca post-hümanist olan bir Marx'ı nasıl düşünebiliriz? Yani insan sonrası olan bir Marx'ı nasıl tahayyül edebiliriz? Bu yüzden onu tümüyle sunmak, 40 dakikalık sunumu sınırlarını çok aşsa da size Marx'tan feyz alan, yeni materyalizmle kat edilen bir tür doğa felsefesi sunmaya çalışacağım. Bu doğa felsefesini ele almak için önce Marx ile yeni metafizik arasındaki diyaloğun yeni metafizik tarafını ele alalım. Şimdi ben yeni metafizik terimini kullandığımda yeni materyalizm, nesne yönelimli ontolojiler ve spekülatif gerçekçilik gibi 3 farklı okulu içeren bir akımlar dizisini düşünüyorum. Bunlar hem okullar hem de okullar içindeki figürlerin birbirine göreli mesafelerde bulunduğu, belli dertlerin paylaşılıp belli dertlerin paylaşılmadığı geniş bir problematik alana yayılıyor. Yani bu insan sonrası yeni metafizik, görünüşteki ortak eğilimlerine rağmen kendi içinde farklı eğilimler de barındırıyor. Peki bu durumda ben hangi meşruiyetle yeni metafizik gibi bir şeyden bahsedebiliyorum? Bu torbayı inşa edebilmemin zemini ne? Bana göre yeni metafizik denilince iki temel tema veya yönelim belirleyici önemli. Birinci temaya Fransız filozof Gilles Deleuze'den hareketle varlığın tek anlamlılığı ilkesi diyeceğim. Varlığın tek anlamlılığı ilkesi ya da iddiası 2000 küsur yıllık felsefe geleneğine ve sağduyu ile ortak duyumuza bir meydan okuma. Şimdiye kadar varlıkları hep bir hiyerarşi içinde düşündük. Yani bazı varlıkların diğerlerinden, diğer bakımından üstün olduğunu kabul ettik. Felsefede ise bu ontolojik bir karakter kazanarak varlıklar arasında var olmak bakımından bir hiyerarşi kurmaya götürdü. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu düşüncenin felsefi temellerine inersek karşımızda Platoncu Aristotelesçi paradigmayı görürüz. İdealizmin de köklerini oluşturan bu paradigmada zihinsel, tinsel ya da akılsal olanın karşısında bedenli veya cisimsel geri kalan her şeyin bir ikincileşmesi söz konusu. Varlık olma sıfatı daima bir mükemmelliği, hareketsizliği, ebediliği deyimleyen akılsal unsurlara atfediliyor. İdeallar olabilir bunlar, göksel akıllar, Aristotelesçi form olabilir. Geri kalan her şey bu akılsal unsurlardan aldıkları pay oranında varlıklar hiyerarşisinde yer edinir. Şimdi size bunun bir örneği olan Aristotelesçi göstereyim. Bu Aristotelesçi varlıklar piramidi temeldir metafiziğinde özellikle ve ruh üzerinde. Bu dünyevi varlıklar için tesis ettiği görseldeki piramit, piramitte de görülebileceği üzere bugün de gündelik düşünceyi kuran bu paradigma aklın sözde bölüşümü üzerinden canlılar ve canlılar ile cansızlar arasında katı kategorik ayrımlar ve nihayetinde ontolojide köklenen bir değer hiyerarşisi kurar. Buna bu haliyle varlığın çok anlamlılığı da denilmektedir. Akılsal varlıklar ile bedenli varlıklar farklı anlamlarda vardır. Akla sahip olmayan varlıkların, akla sahip olup bedeni de olan varlıkların varlık olma statüleri ancak akla, zihne, tine bakışlı bir analoji içinde düşünülebilir. Yani bu varlıklara var dediğimiz zaman mesela Tanrı'ya nazaran bir analoji içinde ona var diyoruz. Haşa, Tanrı ile aynı anlamda var olmak ne demek? Şimdi bu paradigma büyük dinlerde, bilimlerde vesaire hep karşımıza gelecek olan paradigma. Örneğin ataerki, erkekleri kurnazca zihinle akılla, kadınları ise bedenle özdeşleştirerek erkeklerin kategorik olarak kadınlardan üstün olduğunu iddia edebilecek. Keza insan hayvan, canlı cansız gibi bu seminerlerde bizim daha yakından bakarak üstesinden gelmeye çalıştığımız kategorik ayrım ve başkalık iddiaları da bu ontolojik temele dayanacak. Demek ki buradaki temel ontolojik hamle kendisiyle birlikte diğer birçok ayrımcılık biçimini de destekliyor. İşte tek anlamlılık iddiası veya öğretisi bu tablodan ayrılan bir felsefi girişim. Bu düşüncenin temellerini Donsicatus isimli ortaçağ Hristiyan filozofu atmış ve Spinoza onu mükemmel bir sisteme dönüştürmüştür. Fakat onu kendi adıyla bir felsefi girişim olarak vaftiz eden kişi Fransız filozof Gilles Deleuze olacak. Burada iddia son derece basit. Var olan her şey bir ve aynı anlamda vardır. Yani bir çocuğun düşlerinden Samanyolu galaksisine, bir süper bilgisayardan koronavirüse kadar var olan her şeyin var olduğu bir ve aynı anlamda söylenir. Ne demek burada bir ve aynı anlam? Yani nedir var olmanın anlamı? Herkes hazır mı? Varoluşun anlamını açıklıyorum şu anda. Var olmak demek, belli etkileme ve etkilenme kudretlerine sahip olmak demektir. Yani var olan her şey kendi kudretleri dahilinde etkiler üretir ve başka varlıkların ürettiği etkileri alımlar. Örneğin yeni metafiziğin üretken yazarlarından Jane Bennett buna şey kudreti diyecek. Bu aşırı sadelik bir kez dile gelince gün gibi açıktır. Elbette bu kudretler arasında bir orantısızlık olabilir. Bu da inkar edilebilecek bir şey değil. Örneğin yeni koronavirüsün dünya üzerindeki etkileri benim kudretimin kat kat fersah fersah ötesinde. Galaksiler gerçekliği kedilerden genel olarak daha çok bükerler. Yalnız buna o kadar güvenmemek lazım. Fakat var olmak bakımından bütün varlıklar eşittir. Burada eşitlik niceliksel değil, niteliksel bir eşitlik. Yani edimsel kudretlerin miktarına göre değil, kapasitelere dair söyleniyor. Dolayısıyla söylemeye çalıştığımız şey her tekil varlığın tekil kapasitelere muktedir olduğu, Bu yüzden aralarında ontolojik bir hiyerarşi tesis edilemeyeceği. Bu tek anlamlılık öğretisi sayesinde yeni metafizikte ikinci bir temel temaya varıyoruz. Bu temada bize her tür kategorik başkalığın veya ayrımın iptal edildiğini söyler. Bunlar farklı çehrelere bürünseler de belki de en temel formülasyonunu tekillik ve heterojenlik mefhumları altında bulur. Varlığın tek anlamlılığının varlıkların ontolojik düzlemdeki eşitliğini olumladığını gördük. Fakat bunun anlamı var olan her şeyin tek bir varlık çorbasının içinde blenderdan geçirilerek eritilmesi değil. Dolayısıyla olumlanan şey varlıkların büyük kümeler içindeki özdeşlikleri veya bir kategorik özden hareketle aynılıkları olmayacak. Aksine onlardaki tekilyanın, farkın öne çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden örneğin insan ve hayvan arasındaki başkalıktan veya benzerliklerden de değil, tek tek canlıların yani tek tek bir insanın, tek tek bir kedinin kapasite ve kudretlerinden bahsedeceğiz. Bu işin tekillik yanı. Yine bu sayede onları homojen kategoriler içinde türdeşlikler halinde tasavvur etmek yerine heterojen çokluklar içinde bileşimler halinde tasavvur etmek gerektiğini söyleyeceğiz. Var olan şeyler nadiren tek başınadırlar ve asla homojen ilişkilerden ibaret bir dünyada değillerdir. Aksine çoğunlukla heterojen bileşimler oluştururlar. En basit su molekülünden bizim son derece karmaşık ekosistemlerimize, yıldız sistemlerinden bedenlerimize kadar her şey çeşitli cansız ve canlıların ittifak ve itilaf ilişkileri boyunca tesis edilir. Kendi bedenlerimizi düşünelim. Bedenimizi deriyle bile sınırlasak, bu derinin altında kütlemizin büyük bir kısmını kendi DNA'mızdan ayrılan mikroorganizmalar oluşturuyor. Ayrıca bedenlerimiz derimizin ötesine de uzanıyor. Teknolojik aygıtlarla, evcil hayvanlarla, başka insanlarla, konutlar ve sokaklarla, yediklerimiz ve içtiklerimizle kurduğumuz ilişkilerle yeryüzüne doğru yayılıyor. Keza tersinden söylersek bu canlı ve cansızların bedenleri de bedenlerimiz aracılığıyla yeryüzüne yayılıyor. Bunlar yeni metafizikte oldukça geniş kabul gören iki temel eğilim. Şimdi üçüncü bir temayı daha ekleyeceğim fakat bu tema ilk ikisine göre çok daha tartışmalı. Bu tartışma ilişkiden ne anlamamız gerektiğini ilgilendiriyor. Bir taraf ilişkilerin terimleri olan nesneler ile şeylerin tümüyle ilişkilerin ürünü olduğunu söyleyen katı ilişkiselcilik. Katı ilişkiselciliği vurguluyorum. Diğer yan ise ilişkilerin terimleri tümüyle izah edemeyeceğini, terimlerde ilişkiler tarafından açıklanmadan kalan bir şeylerin olduğunu söyleyen gerçekçilik. Deleuze vakti zamanında kendisinin de savunduğu bu ikinci konumu şöyle özetlemişti. İlişkiler değişirken terimler, terimler değişirken ilişkiler değişmek zorunda değil. Ya da felsefe geleneğindeki ifadesiyle ilişkiler terimlerine dışsaldır. Bu çatışmanın kaynağında değişim problemi yatar. Yani değişimi nasıl algılayacağız? Katı ilişkiselcilikte değişim, şeylere içsel kabul edilen ilişkilerin değişiminin doğrudan bir ürünüdür. Bir ilişki başka bir ilişkinin yerini aldığında şeyin kendisi de başka bir şey haline gelir. Burada vurgu anındalık ve dolaysızlık üzerindedir. Neredeyse hiçbir gecikme, hiçbir aralık şeyde tanımlayabileceğimiz hiçbir direnç bulunmaz. Oysa gerçekçilik daha ziyade dolaylı bir yolu öne sürmeyi teklif ediyor. Buna göre ilişkiselcilikle şu konuda hemfikiriz. Değişim gerçekten de ilişkilerdeki bir değişimle ilgilidir veya onun sonucudur. Ancak öncelikle bu hiç de anında dirençsiz ve dolaysız olmak zorunda değil. Her tekil varlık göreli bir istikrara kendisinde tanımlanabilecek bir dirence sahip. Hani bilenler bilir, Spinoza'nın konatusu gibi düşünebiliriz bunu. Var kalma yönünde bir direnç. Onun değişmesi için ilişkinin değişmesi zorunludur ancak yeterli değildir. Tekil varlığın değişimi için herhangi bir tekil varlığın ilişkinin öncelikle birincisi tekil varlığın alımlamaya muktedir olduğu bir etkiyi aktarması. İki, bu ilişkinin aktardığı etkinin varlığın istikrarını ve direncini kırabilecek şiddette olması. Ve üç, bu etkiyi alımlayan varlığın ona dönüşerek yanıt verecek kapasitelerinin olması gerekir. Örneğin kayaya ışık tutmak veya onu basitçe algılamak onu pek değiştirmez. Sağdan da baksanız, soldan da baksanız kaya kayadır. Değişen yegane şey kayaya dair algımız olacak değil mi? Çünkü algılama kabiliyetimiz da bu anlamda kayadan daha fazla düşük kuvvetlerle değişiyor. Ancak kayaya çekişle doğru şiddette vurursak onun boyutlarını ve şeklini değiştirebiliriz. Ya da oksijen ile helyumu bir kaba koyduğumuzda ne yaparsak yapalım bir kimyasal bileşik elde edemeyiz. Ancak oksijeni hidrojenle bir kapta sıkıştırır ve doğru miktarda enerji harcarsak yeni bir bileşim yani su ortaya çıkar. Şimdi belli çıkarımlarda bulunabiliriz bu ilişki mefhumundan. Birincisi, İlişkiler kolay kurulmazlar. Kurulmaları daima enerji, çaba harcanmasını gerektirir. İkincisi, her ilişkide etkiler zorunlu olarak tek yönlü olmadığı gibi ilişkide simetrik olmak zorunda değil. Yani bir bileşim oluştuğunda bileşimin bazı unsurların daha baskın olması, bazılarının daha az dönüşmesi mümkündür. Pandemi denen bileşik nesnede virüsün baskın bir eyleyen olması gibi. Üçüncüsü ve benim için en önemlisi, her ilişki bir kez tesis edildiğinde terimlerde o ana dek edimsel olmayan örtük bir potansiyeli edimselleştirir. Buna Deleuze basitçe virtüel ve Harman'da, Graham Harman'dan bahsediyorum, basitçe geri çekilmiş gerçek nesne diyor. İşte kapasite olarak bahsettiğimiz şey aslında bu virtüellik ya da edimsel olmasa da gerçek olan potansiyelliktir. Dolayısıyla var olan hiçbir şeyin gerçekliği mevcut ilişkilerine ve bileşenlerine indirgenemez. Onda daima edimselleşmeden kalan bir potansiyeller kümesi de bulunur. Dönüşüm ve zuhur, yani emergence fenomeni, bu potansiyellerin edimselleşmesiyle açığa çıkar. Şimdi bu yeni metafizikten alınladığım 3 temel ilkeyi özetleyip onlara 2 yan ilke eklemeyi teklif ediyorum. Birincisi, var olan her şey bir ve aynı anlamda var. Yani var olmak demek belli etkiler üretip belli etkileri alınmaya muktedir olmak demek. 2. Şeyler çoğu zaman kendi tekil kudretleri ve kapasiteleri nazarında teşkil ettikleri heterojen bileşimler halinde bulunurlar. 3. Şeyler arasında bu heterojen bileşimleri tesis eden ilişkiler daima çaba harcayarak kurulur ve bu ilişkiler temelde onlardaki virtüel potansiyelleri edimselleştirir. Yeni bir bileşik varlığın zuhuru ise hem bileşen unsurların dönüşmesi hem de bizzat bileşik varlığın yeni virtüel potansiyeller kazanması anlamına gelir. Bu yüzden su bir kez zuhur ettiğinde sadece hidrojen ve oksijenin potansiyelleri edimselleşmekle kalmaz. Ayrıca yeni bileşik varlık olan suda ne hidrojende ne de oksijende bulunan yeni virtüel potansiyeller de oluşur. İki tane de yan etki. Evrendeki çoğu ilişki herhangi bir insani unsur barındırmaz ve barındırmak zorunda değildir. Hiçbir varlığın virtüel potansiyelleri bütünüyle edimselleşmez, potansiyeller tüketilebilir değildir. Şimdi bu ilkelerin ekonomiyi düşünmemize nasıl katkı sunabileceğini ele alalım. Öncelikle çoğu zaman pek işe yaramasa da burada etimolojiden biraz istifade etmeyi deneyelim. Muhtemelen çoğumuzun bildiği üzere ekonomi kelimesi Yunanca oikos ve nomos kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Nota not tercüme edersek ev, yuva, yasası, düzenlemesi gibi bir şey. Ben bu tercümeden hareketle oikosu yuva olarak formüle etmeyi öneriyorum. Dolayısıyla ekonomiyi burada yuva düzenlemesi olarak anlıyorum. Keza ekoloji de fark edebileceğiniz üzere oikos ve logos kelimelerinden mürekkep olduğu için onu da yuva bilimi olarak düşünebiliriz. Yuvayı burada bir canlının habitatı, çevreleyen dünyası olarak anlıyorum. Bu yüzden ekonominin öncelikle bir canlının yuva düzenleme tarzı olduğunu, bu düzenleme tarzının bir ekosistem yani bir yuva sistemi ürettiğini, ekolojinin ise bunlar üzerine araştırma yapmak olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomiyi böyle formüle edince aslında onu da epey genişletmiş olduk. Yani insandan tamamen bir arındırdık. Yani en azından insanın merkezde olduğu bir fikirden çıkarttık. Şimdi bu genişlemeden bakıldığında iktisat denen etkinlikler alanıyla ekonominin örtüşmediğini görüyoruz. Şimdi Türkçedeki bir kelime oyunundan faydalanıyorum. İktisat ve ekonomi İngilizce'de neredeyse aynı kelimeyle ifade ediliyor. Economics. Fakat burada ekonomi derken economics değil de ekonomi. Yani Y ile yazılan kelimeyi düşünelim İngilizce içinde. İktisat karşılıklı economics'i düşünelim. Bunun ne anlama geldiğini deşelim şimdi. Yani nasıl oluyor da iktisatla ekonomi ilişkisi ne oluyor bu durumda? Şimdiye dek hem iktisat bilimi hem de bu bilimin ve onun bilme iddiasında olduğu toplumsal diyebileceğimiz zeminin eleştirisi çoğu zaman insan merkezci bir eleştiri olarak açımlandı. Marx da aksi yöne işaret eden formülasyonlara rağmen. Yani iktisat bilimi ve eleştirisi alanında ekonomiyi sadece insan toplumlarıyla alakalı, insanın yegane fail olduğu bir etkinlikler silsilesi olarak analiz ettik. Oysa Marx bize, örneğin Gotha programının eleştirisine diyecek ki, insan üretimin yegane faili değildir. Aksine doğa da en az insan kadar üretken bir faildir ve zaten insan emeği de bir doğa gücüdür. Yani doğanın bir kuvvetidir. Keza kapitalde de diyecek, insanın failliği de doğadan farklı bir kuvvet olması anlamında değil, doğanın bir kuvveti olması anlamındadır. Grundrisse'e gelince de ekonomi üzerine bir soruşturmanın bir canlı olarak insan ile çevresi arasındaki metabolik ve inorganik mübadelenin gerçek koşullarının araştırması olduğunu söyleyecek. Şimdi süre kısıtı sebebiyle biraz seçmece ifadeleri tutup seçkinci bir okuma yaptığımı düşünebilirsiniz. Bunun için özür dilerim. Gerçekten bunun hepsi temellendirilmedi tabii ki de. Ama ona işte doktora tezi deniyor. Ancak Marx'taki bu üç tematik noktaya temas etmemin sebebi birazdan yapacağımız işleri Marksizm'den ayrılmak olarak görmediğimi ifade etmek. Özellikle Gotha programının eleştirisinin Marx'ı açık bir şekilde kullanım değerinin veya ortak zenginliğin, üretiminin insanın bir başına etkinliği olmadığını, yani yerleşik çerçevelerde söylendiği gibi doğadan ayrı bir varlık olarak insanın kendisine dışsal bir doğa üzerinde çalışmasının bir ürünü olmadığını söylemekte. Marx'ı kavrayışa göre zenginliğin somut üretimi doğanın bir grup kuvvetinin doğanın bir kısmı üzerinde çalışmasının ürünü. Şimdi bu fikir ile yeni materyalizm arasındaki bağı seziyoruz diye tahmin ediyorum. Daha açık bir şekilde formüle edelim. İnsani ekonomik etkinliklerde faillik insanda merkeziyleşmez. Aksine karşımızda insan ve insan olmayanların bir bileşiminden müteşekkil, heterojen bir faillik devresi ya da düzenlemesi bulunur. Örneğin günümüzde tarım, bitkilerin, sulama sistemlerinin, böceklerin, toprağın, çeşitli kimyasal bileşiklerin, motorlu araçların ve nihayet insanın birbirine eklemlendiği bir eş eğleyenlik devresidir. Farklı sektörlerde farklı devreler keşfedebiliriz. Bilişim sektöründe bilgisayarlar ve insanlar gibi. Tabii burada üretilen şey mübadele değeri değil. Yani kastettiğimiz mübadele değeri değil. Kullanım değeri olarak zenginlik. Bu farkı neyin yarattığını da ele alacağız. Ancak şimdilik ekonomide üretken failliğin insana değil, insanın da bir parçası olduğu heterojen bir bileşik varlığa atfedilmesi gerektiğinin altını çizmekle yetineyim. Bu bileşik varlıklara genel bir isim verelim ve onlara üretken mekanizmalar diyelim. İlk formülasyonuyla ekonomi, çeşitli üretken mekanizmalar vasıtasıyla bir ekosistemin üretilmesidir. İnsan ekosistemleri söz konusu olduğunda üretken mekanizmalar çoğu zaman insan, teknik makineler ve aletler, bir de diğer canlılar ile cansızların bir bileşiminden müteşekkildir. Şimdi üretim meselesini ele alalım. Üretmek, bir şeyi dönüştürmek ve yeni bir şeyin zuhur etmesini sağlamak. Burada şeyin cisimsel olması şart değil, fikirler üretmek, kitap yazmak gibi. Şimdi ilişkiler ile ilişkili yeni metafizik ilkemizi burada kullanacağız. Üretken mekanizmaların bir doğa parçası üzerinde işleyen bir doğa parçası olduğunu Marx bize söyledi. Dolayısıyla üretmek demek doğa parçaları üzerinde onların içerdiği virtüel potansiyelleri yeni bir şeyin zuhur etmesini sağlayacak şekilde edimselleştiren bir kuvvet uygulamaktır. Silikon üzerinde çalışarak bilgisayarlarımız için mikroçip üretmek gibi. Değil mi? Bu süreçte de silikonun çeşitli yarı iletken veya elektrik direnci gibi potansiyellerini örgütleyerek bilgisayarımızı çalıştıran çipi üretiriz. Bu yüzden üretmek bir tercüme etkinliğidir. Doğanın virtüel potansiyellerini edimsel özelliklere ve şeylere tercüme eden bir süreçtir. Ben üretim etkinliğini alakadar eden bu virtüel potansiyeller sahasına virtüel doğa diyorum. Yani her şeyin virtüel potansiyelleri anlamında bir virtüel doğa. Dolayısıyla ekonomiyi ikinci formülasyonda üretken mekanizmalar aracılığıyla virtüel doğanın edimsel bir ekosisteme tercümesi olarak tanımlayalım. Yani üretirken yaptığımız şey farklı ekosistemlerin parçaları olan edimsel varlıkları alıp onları kendi ekosistemimizin bileşenleri haline gelecek şekilde dönüştürmek. Çeşitli bitki ve hayvanları besin maddelerine, çeşitli cansızları çeşitli sanayilerde işlenen ham maddelere dönüştürmek gibi. Bu yüzden ekonomiyi insan ve doğa genel kategorileri arasındaki bir ilişkiler kümesi olarak değil, çeşitli özgür ekosistemler arasındaki bir ilişkiler kümesi olarak düşünmeliyiz. Bu özgürleştirme ayrıca bizi insan ve doğadan bahsederken kendimizi icra eder bulduğumuz laf ebediliğinden de korur. Zira böylece insan ve doğa arasındaki yitik bir birliği diriltmeye yönelik melankolik tınının yerini ekosistemler arasındaki somut ilişkilerin tadiline ve dönüşümüne dair pratik bir bilgelik ve politika alabilir. Yani somut durumun somut tahlili ve somut müdahaleler. Ekonomi son olarak daha da önemli bir unsur içerir. Onun yuva düzenlemesi olduğunu söyledik. Dolayısıyla her düzenlemenin bir biçimi veya tarzı vardır. Marx'ın üretim tarzı kavramını da çağırırsak, ekonomide üretken mekanizmaların nasıl çalışacağını, onun unsurlarının neler olacağını, üretilen şeylerin hangi biçimleri alacağını ve bunların ekosistemin canlıları arasında nasıl bölüşüleceğini tayin eden bir işleyiş rejimi veya mantığı bulunur. Bu mantık üretimin eğleyenlerini örgütler ve sektörlere dağıtır. Üretime bir işleyiş tarzı kazandırır. Son ürünlerin bölüşümünü gerçekleştirir. Yani üretken mekanizmalar şeylerin virtüel potansiyellerini edimselleştiriyorsa, mantık da nelerin hangi eğleyen bileşimleri tarafından nasıl edimselleştirileceğini ve son ürünlerin alienler arasında nasıl bölüşüleceğini, yani erişim haklarını tayin eder. Dolayısıyla mantık dediğimiz şey, hak ve yükümlülüklerin, kural ve yönergelerin, biçim ve tarzların oluşturduğu bir varsayımlar kümesidir. Bu yüzden üretim dediğimiz süreç, şeylerden bu varsayımlara uygun potansiyellerin seçilimi sürecidir. Buradaki görseldekini bir insan ekonomisi kabul ettim. Yani insansız ekonomilerde tasavvur edebiliriz ama buradakinde insan var. Yoksa insan olmak zorunda değil. Şimdi genel ekonomiyi özetlediğimiz zaman, ekonomi bir mantık veya işleyiş rejimine dayanan üretken mekanizmalar aracılığıyla, birincisi üretimin eylemlerinin seçilerek üretken mekanizmaların kurulması, ikincisi çeşitli ekosistemlerin unsurlarının seçilerek ham maddelerin çekilmesi, üçüncüsü ham maddelerdeki belirli virtüel potansiyellerin seçilerek edimselleştirilmesi, yani ürünlerin üretilmesi, dört, edimselleşmiş unsurlarla bir ekosistemin örgütlenmesi, beş, üretilen ekosistemi oluşturan son ürünlerin üretimin canlı eylemleri arasında bölüşülmesi, yani tüketim maddeleri, konutlar, her şeyi düşünebiliriz burada. Altıncısı, o ekosistemde tüketilemeyen artık veya atıkların çeşitli ekosistemlere geri iadesi olarak formüle edebiliriz. Şimdi somutlaştırmak üzere kapitalizmi ele alacağız. Kapitalizmin mantığına sermaye diyoruz. Yani burada mantık dediğimizde kapitalizmde sermayeyi düşünüyoruz. Sermaye, üretimin eylemleri olarak insan bedenlerini kökensel veya ilksel birikim. Ben burada ilk kökenseli tercih ediyorum. Almancasını şu anda telaffuz edemeyeceğim ama Ursprungliche olması gerekiyor. İngilizce primitif olarak tercüme edilmiş. Biz de oradan ilksel veya ilkel diye tercüme ettik. Ama buna daha uygun olanı kökensel. Kökensel birikim veya ilksel birikim yoluyla veya sömürgeleştirme vasıtasıyla seçer. Neyi? İnsan bedenlerini. Bu seçme sürecine proleterleştirme diyebiliriz. Yani Marx'ın deyimiyle yaşamak için emek gücünü satmak dışında hiçbir olanağı kalmayan insan kitlelerinin üretimi. Ayrıca kökensel birikimin madencilik, ormancılık ve plantasyon gibi araçlarla üretimin canlı ve cansız ham maddeleri ile eylemlerini seçtiği bir yanı da bulunur. Bu yan kapitalist ekosistem ile kapitalist olmayan insan ekosistemleri ve insan olmayanların ekosistemleri arasında vuku bulan şiddet bir mübadeleye işaret eder. Amazon ormanlarının yağmalanması örneğinde olduğu gibi. Bu yüzden sömürgeleştirme ve ham maddeleştirmenin kapitalist ekonominin olmazsa olmaz bir üretken mekanizması olduğunu söyleyeceğiz. Benim burada ham maddeleştirme dediğim süreç, sosyal bilimler ile eleştirel ekoloji çalışmalarında harfiyatçılık ya da İngilizcesiyle ekstraktivizm olarak da tartışılmakta. Bu proleterleştirme ve sömürgeleştirme devresi insan ve insan olmayanları üretimin eylemleri haline getirir. Bunlara eklemlenen teknik makine ve aletlerle birlikte bir kapitalist üretim devresi kurulmuş olur. Bu üretken mekanizmanın mantığı, yani sermaye, insanları karşılığı ödenmiş veya ödenmemiş ücretli emek, hayvanları ve diğer canlıları köle emeği, teknik makineler ise birer uzantı olarak işe koşar. Kapitalist ekosistem bir kez örgütlendiğinde bölüşümün ilkesi sermayeden alınan paylar olarak cisimleşir. Marx bunlara gelirin 3 temel biçimi der. Kapital'in 3. cildindeki ünlü üçlü formül analizinde bu üç gelir biçimi ücret, rant ve kârdır. Bugün belki buna bir şekilde kredi borç ya da tüketici kredilerinden itibaren eklemek gerekir. Şimdi her halükarda kapitalist ekosistem içinde üretilen her şey meta biçimine bürünerek bir fiyat etiketiyle göstergeleşirken üretimin eylemlerinin bu ürünlere erişim hakları da sermayeden çektikleri paylarla tayin edilir. Yani meta biçimini almış tüketim nesnelerine erişim haklarımızı düzenleyen şey sermayenin göstergelecimidir. Sermayenin gelirle bölüştürdüğü şeyler de aslında bir doğa parçası olarak kapitalist ekosistemi dolduran ekosistemik unsurlardır. Örneğin gelirimle erişebildiğim besin maddeleri benim hem kapitalist hem de diğer ekosistemlerle metabolik mübadelemi tayin eder ve sınırlar. Dolayısıyla kapitalist ekosistemde virtüel doğanın edimsel nesnelere tercümesinin iki boyutu olduğunu görüyoruz. Bir yanda çeşitli cansız ve canlıların somut emekleriyle gerçekleşen ve kullanım değerleri olarak tüketim nesnelerini üreten bir tercüme süreci var. Fakat bu ürünler aynı zamanda sermaye özgü bir semiyotik makine tarafından fiyatlara, ürünlere erişim hakları ise gelir biçimlerine tercüme ediliyor. Birincisine metalaşma, ikincisine ise sermayeleşme diyebiliriz. Dolayısıyla kapitalist ekosistemde ürünlerin üretimin eylemleri arasındaki bölüşümü niceliksel bir mübadele rejimine dayanarak işleyecek. Bizim için burada önemli olan iki şey var. Yani bu tartışma açısından şu anki. Birincisi kapitalist üretken mekanizmaların insan bileşenlerinin durumu. Şimdiye kadar formüle ettiklerimizden hareketle sermayeden alınan pay olarak gelirin kapitalist ekosistemin temel çalışma motivasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Zira gelirle ekosistemin cisimsel ve cisimsiz unsurlarından yani ortak zenginlikten bize ayrılan paya erişiriz. Bu bir hayat memat meselesi değil mi? Fakat işler bununla da kalmaz. Ayrıca gelir üretimin eylemleri arasında zevkleri, hazları ve acıları da bölüştürür. Yani insan bedenlerini baz alırsak sadece, onlar sadece besin, konut vesaire gibi ihtiyaç maddelerinin yoksunluğu tehdidiyle değil, ayrıca haz ve zevklerin cazibesiyle de işe koşulurlar. Dolayısıyla her ekonomi gibi kapitalist ekonomide aynı zamanda canlı eyleyenleri seferber etmeye yarayan bir libidinal ekonomi içerir. Libidinal ekonomi her ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır. Sanırım Özgür Üniversitede de bu ara Dezugate'nin Antiodipus'a dair bir seminer dizisi var. Orada da belki tartışıyorsunuzdur benzer bir çerçeveyi. Bu da bizi ikinci bir noktaya taşıyor. Kapitalist ekosistemde üretimin örgütlenme biçimi insan bedenlerini çalışır tutmaya, dolayısıyla büyük bir insan kümesini ücretli emeğe mahkum ederek sermayenin karını arttırmaya dayanır. Aslında tüm ekosistemler gibi kapitalist ekosistemde kendi sürekliliğine yatırım yapar. Bu yüzden bu ekosistemin diğer ekosistemlerle ilişkisini tayin eden şey bu süreklilik, yani kendini sürdürme ve yayılma arzusudur. Öyle ki bu durum kapitalist olmayan her tür insan ekosisteminin yıkımını, o ekosistemlerdeki insan bedenlerinin ücretli emeğe sürekli tercümesini gerektirir. Bu yanıyla sömürgeleştirme biçimi altında veya değil, proleterleştirme sürekli bir hal alır. Yani küçük dayanışmacı ekonomiler tesis edersek bunlara gelir en sonunda kapitalizm parçalar. Yani bizi tekrar sistemin içine çeker, tekrar ücretli emekçi, ücreti geliri oranında bir tüketici kılmaya çalışır. Genel bir formüle dönüştürürsek, kapitalist ekosistem içinde dayanışmacı eğilim ve pratikleri kendi dışında farklı ekosistemleri daima yıkıma uğratarak kendini üretebilir ancak. Fakat diğer yandan da insani olmayan ekosistemlerin unsurlarının sürekli daha geniş bir ölçekte ham maddelere, üretimin eş eyleyenlerine ve bu ekosistemlerin atık depolarına dönüşmesi de gerekir. Mesela bugün artık o kadar ileri gittik ki ekosistem sayılmaz ama uzaya çöp bırakmayı planlıyoruz yani. Gezegen yetmiyor çünkü. Bir de pisliğimizi uzaya saçacağız. Dolayısıyla kapitalist ekosistemlerle insani olmayan ekosistemler arasındaki ilişki kaçınılmaz bir tahribat biçimini alır. Bütün bunların temel hedefi genel bir doğa veya canlı sömürüsü de değildir zaten, dibine kadar sömürüyor olsalar da. Aksine asıl amaç sürekli olarak ücretli emeğin ücretlerini aşağı çekerek kar oranlarını arttırmak, her şeyin özel mülkiyete, ortak zenginliği ise meta biçimine dönüştürerek biriktirmektir. Dolayısıyla gezegen çapında kapitalizmin sebep olduğu tahribatın ardındaki arzu, insan bedenlerini çeşitli düzeylerde tahakküm altına alma arzusudur. Ekolojik yıkımın ardındaki acı gerçek, onun bütün hedefinin insanlar arasındaki tahakküm ilişkilerini güçlendirmek olmasıdır. Bu tahakkümü sürdürme arzusu, sermaye ile ataerki, etnik ayrımcılık ve ırkçılık, inanç ayrımcılığı gibi yapılar arasındaki ittifakların da özünü oluşturur. Bu yapılar kapitalist ekosistemin işler parçaları ve kapitalist ekonominin koşullarının başat unsurlarıdır. Bu yapılar sayesinde kapitalizm bir yandan gelir eşitsizlikleri üretir ve bunları sistematikleştirir. Bütün bu ayrımcılık veya toplumsal eşitsizlik yapılarının öncelikle kapitalist devletlerle bağlılaşım halinde kökensel birikimin üretken mekanizmaları olduğunu söylememiz gerekir. Zira bütün bu yapılar insanların yaşamları, bedenleri ve ne olabilecekleri hakkındaki karar kudretlerinin ellerinden alınmasına, temellik edilmesine karşılık gelir. Kökensel tömellik hareketinin proletarleştirilen kitleleri toplumsal olarak belli gelir, haz, zevk ve acı paylarına da karşılık düşen cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, etnik kimlik, dini kimlik gibi konumlara dağıtılır. Bu açıdan proletarleştirmeyi bu yapılar olmaksızın düşünemeyiz. Şimdi son bir slayt daha gösteriyorum size. Bu karmaşık kapitalist ekosistem. Çok bilmiyorum her şey yerlerinde mi ama elimden gelen bu oldu. Şimdi bunu özetleyelim. Kapitalist ekonomiyi özetlersek bunda şu temel tercüme süreçlerinin yer aldığını görüyoruz. Birincisi, insani olmayan ekosistemlerin unsurlarının madencilik gibi etkinlikler aracılığıyla ham maddelere tercümesi ya da harfiyatçılık. İkincisi, kapitalist olmayan insan ekosistemlerindeki insan bedenlerinin sömürgecilik gibi etkinlikler aracılığıyla ücretli işçilere tercümesi ya da proleterleştirilme. Üçüncüsü, ham maddelerin kapitalist üretim aracılığıyla meta biçimini alan ürünlere tercümesi ya da metalaştırma. Dördüncüsü, her tür zenginlik biçiminin sermaye paylarına tercümesi ya da sermayeleştirme. Kapitalist ekonomide virtüel doğanın potansiyellerinin seçilimini belirleyen şey işte bu dört temel tercüme sürecinin istikrarının ve sürekliliğinin sağlanması güdüsüdür. Bu yüzden insanlar için çeşitli eşitsizlik yapıları oyuna sürüldüğü gibi insan ile insan olmayanlar canlılar arasında da bir köle efendi ilişkisi kurulmaya çalışılır. Yani bu köle efendisi bile etkin bir hal almaz çoğu zaman. Rastgele gibi görünür. Kapitalizmin bunca yıkıcılığının sebeplerini araştırmaya buradan başlayabiliriz. Son söz olarak daha ciddi ama açık uçlu bir meseleye temas etmek istiyorum. Yani belli bir ekosistemin üretim tarzının değişimi meselesine. Ekonominin belli bir canlı için, belli bir canlı grubu için ya da virtüel doğanın potansiyellerinden belli potansiyellerin seçilmesini sağlayan bir mantığa sahip olduğunu formüle ettik. Bu seçilim sürecinin diğer yanı farklı potansiyellerin bastırılmasıdır. Fakat bu potansiyeller gerçek olmaktan ve mevcut olmaktan da çıkmazlar. Sadece gerçekliğin erişilemez bir parçasını oluştururlar. Dolayısıyla belli bir ekonomi bu potansiyelleri ne kadar bastırırsa bastırsın, ekonomik denetimden kaçan bir karşılaşma, o ekonominin sınırlarını aşan bir ilişkiyi tetikleyerek bastırılmış potansiyellerin edimselleşmesine neden olabilir. Aslında virtüel potansiyeller ekosistemleri asla terk etmezler. Yine Deleuze'ün deyimiyle onu bir sis gibi kuşatırlar. Bu yüzden ekosistemlerin işleyiş biçimini ve üretim tarzını dönüştüren olayların temelinde canlılar ve cansızlar arasında kurulan eşeğleyenlik devrelerini düzenleyen ekonomik kuralların bir ihlali bulunur. Basitçe kapitalist toplumları sarsan 20. yüzyıl komünist devrimlerinin insan kitlelerinin birbirleri arasındaki teknik makineler ve diğer ekosistemlerle insanlar arasındaki ilişkilerin dönüşmesinin yapması gibi. Dolayısıyla bastırılan potansiyellerin ekosistemlerin musallat olması söz konusudur. Evrim de sonuçta böyle bir şey değil mi? Evrimde de sonuç olarak habitatın değişen kurallarına değişerek yanıt verebilecek potansiyellere sahip bir canlı grubunun yeni bir türe dönüşmesi söz konusu. Hem devrim hem de evrim gibi büyük dönüşümlere baktığımızda bu dönüşümler bizlere mevcut edimsel ilişkilerimizin yerini başka ilişkilerin ve gerçekliklerin alabileceğini söylüyorlar. Bu yüzden ekosistemik düzeyde de dönüşüm sorunu henüz edimsel olmayan potansiyelleri edimselleştirme sorunu olarak formüle edilebilir. Bu da insanlar arasındakiler kadar insanlar ile insan olmayan canlı ve cansızlar arasındaki mevcut ilişkilerin sonsallaştırılmasının da geleceğe giden yol olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla somut sorularımızı şöyle formüle edebiliriz. Mevcut ekosistemimizi şu anki haliyle hangi üretken mekanizmalar, hangi işleyiş biçimleri altında üretmektedir? Bu üretken mekanizmaların bileşenleri nelerdir? Bu bileşenler arası ilişkiler nasıl yapılandırılmıştır? Kapitalist ekonomiden kaçan eşitlikçi yeni bir ekonominin işaretleri nelerdir? Bu işaretleri üreten kapitalist olmayan üretken mekanizmalar var mıdır? Yoksa varsa onları nasıl bitiştirip birbirine eklemleyebilir, onların kudretlerini arttırabiliriz? Yoksa nasıl ve ne şekilde yeni üretken mekanizmalar icat edebiliriz? Bu sorular ideal sorular olmasalar da içinde debelendiğimiz ekolojik krizle kapitalizmin hepimize getirmekte olduğu yıkımla hemhal olmaya başlamak için birer başlangıç noktası olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.